Ayrım 16. Sayfa 140. 15. Bu çocukta sinsi bir yan var. Konferans sona erince öyle kolayca kürsüden inemedi Tahir Hakkı. Tarih meraklısı kalabalık uğultular içinde salondan ayrılırken 10 kişilik heyecanlı bir grup hocanın iskemleden kalkmasına bile izin vermeden başına üşüştü. Her toplantıda karşılaşabileceğimiz tipler de bunlar. Kariyerleri için referans mektubu isteyenler, üniversitelerinde konuşma yapmasını talep edenler, hazırladıkları tez için yardım dileyenler, internet siteleri için söyleşi rica edenler. Bana göre sorun yoktu ama Nevzat ile Ali insandan oluşan bu aşılmaz duvarın önünde ne yapacaklarını bilemeden öylece kalıvermişlerdi. Üniversitede bulunduklarından mı, saygın bir profesörün karşısında olduklarından mı nedir? Bir çekingenlik çökmüştü üzerlerine. Sessizce yanlarına yaklaştım. Müdahale etmelisiniz yoksa epeyce beklemek zorunda kalırsınız. Tatlı bir aşinalık belirdi ikisinin de yorgun yüzlerinde. Merhaba Müştak Bey, belli belirsiz gülümsemişti Nevzat. Sizi yeniden görmek ne güzel. Bu iyiydi işte. Demek ki benden kuşkulanmıyorlardı. Demek ki bu sabah bana oynadıkları küçük oyunda düştüğüm zor duruma rağmen hala masum olduğumu düşünüyorlardı. Belki de onların önüne sezgini attığım için bana minnet bile duyuyorlardı. Şahaneydi. Böyle giderse hiç itirazım olmazdı. Ben de onları gördüğüme sevinmiş gibi gülümsedim. Merhaba. Hocanın konferanslarını kaçırmamaya çalışırım. Teklifsizce uzattığım elimi sıktı Nevzat. Sahi artık sıkılmıyor musunuz bunları duymaktan? Ne de olsa bildiğiniz konular. Kim bilir kaç kez dinlemişsinizdir. Samimi görünüyordu. Sanırım beni Tonga'ya düşürmeye çalıştığı yoktu. Hayır diye merakını gidermeye çalıştım. Tahir Hoca bildiklerini tekrarlayan bir eğitimci değil. Her konuşmasında farklı malumat verir. Zaten tarihin de geçmişin bahçesinde donup kalmış müpem olaylar arasında gezinmekle bir alakası yok. Tarihçiler çoktan göçüp gitmiş, hükümdarların hayatlarını otopsi masasına yatıran adli tıpçılara benzemezler. Her ne kadar malzememiz geçmişte yaşanmış olaylar olsa da bulduğumuz her yeni vesika, ulaştığımız her yeni bilgi bize hakikatin farklı yönlerini gösterir. Dolayısıyla bildiklerimiz sürekli bir değişim içindedir. Biraz da kendi uzmanlık alanımın sınırları içinde olduğumdan hiç lüzumu yokken ardı ardına sıraladığım bu klişe lafları ilgiyle dinleyen polis şefinin kaşları çatılır gibi oldu. Yani tarihte kesin bir hakikatten söz etmek mümkün değil. Sadece tarihte mi? Günümüzde de kesin bir hakikatten söz etmek mümkün mü? Mesela Nusret'in öldürülmesi gerçek nedir? Katil kim? Nusret gibi bir bilim insanını niye öldürürler? Daha sözcükler ağzımdan dökülürken yaptığım yanlışı anlamıştım ama artık çok geçti. Dilime yine söz geçirememiştim işte. Ne alemi vardı şimdi konuyu eski sevgilime getirmenin? Neyse olan olmuştu, artık duramazdım. Yani şunu demek istiyorum Nevzat Bey, gerçek izafidir. Başkomiserin sözlerime inanmak gibi bir niyeti yoktu. Sanki faili meçhul bir cinayet karşısındaymış gibi düşünceli gözlerle süzüyordu beni. Tarihi için belki öyle dedi ciddiyetini yitirmeden, ama cinayette katil hiç de izafi değildir. Etiyle kanıyla gerçek bir şahıstır. İşlediği suç da bellidir. Bir insanın canını almıştır. Tarihin kavranışı ile ilgili bir yanlışı siz ya da başka bir meslektaşınız düzeltebilir. Oysa ölen insanı yeniden yaşama döndürmeyi şu ana kadar kimse başaramadı. Bundan sonra başarması da pek mümkün görünmüyor. Haklıydı. Ancak hemen yelkenleri suya indirmeyi uygun bulmadım. Ama öyle cinayetler vardır ki yasalar karşı çıksa bile vicdanımız "Oh, iyi olmuş" demez mi? Bu adam ölümü çoktan hak etmişti diye düşünmez miyiz? Düşünürüz. Hatta hoşumuza gider. Dünya bir pislikten kurtuldu diye seviniriz. Fakat yanlıştır. Cinayeti önlemek için yapılan mücadele, katille yapılan mücadele değildir. Suçla yapılan mücadeledir. en büyük suçsa insan öldürmektir. Çünkü hep söylediğim gibi ölümün telafisi yoktur. Şimdi siz Müştak Hocam diyerek Ali'de müdahil oldu hukukla tarihin birbirine karıştığı bu ayaküstü sohbete. İnsan öldürmeyi onaylıyor musunuz? Yani haklı nedenleri varsa diyorum. Bravo Müştak, yine ne yapıp edip kuşkuları üzerine çekmeyi başardın. Üstelik hiç gerek yokken. Bu çocuk konuşmaz ağzını açınca da bir çuval inciri berbat eder. Haksız mıydı Şahiste teyzem? Buyurun işte aynı ile vaki. Elbette hayır Ali komiserim, insan öldürmek kim, ben kim? Buz gibi bir ifade belirdi yakışıklı polisin yüzünde. Cinayet işlediniz demedim, birini öldürmeyi haklı bulur musunuz dedim. Sesi azarlamanın bir önceki aşamasındaydı. Bu deli fişek komiser işte Nevzat gibi kibar birine benzemiyordu. Telaşa kapılmak üzereydim, derin bir nefes alıp paniklememek için bütün gücümü topladım. Bu işi yaparken de büyük bir ilgiyle beni izleyen iki polise sezdirmemeye çalıştım. Başarılı olduğumu hiç sanmıyorum ama denemekten başka çarem yoktu. Ben de onu diyorum zaten, birini öldürmek kabul edilebilir bir fiil değildir. Yani sanki beni kurtarabilirmiş gibi Nevzat'a döndüm. Başkomiserinizle aynı fikirdeyim. Ölümün telafisi yoktur. Konuşuyordum ama telaşa kapılmıştım. Şimdi üzerime gelecek itiraf edinceye kadar yakın bırakmayacaklardı. Sorunuz ilginçti. Şaşkınlıkla baktım Nevzat'a. Efendim? Tahir Hakkı'ya sorduğunuz soru. İkinci Murad'ın ikinci kez tahta geçmeyi kabul ettikten sonra vasiyetnamesini yazdırma meselesi. Hiç beklemediğim bir anda yardımıma yetişmişti başkomiser. Evet, biraz kafa karıştıran bir konu diyerek uzattığı dala sarıldım. İkinci Murat genç padişahtan çekinmiş olmalı. Yoksa sağlığı yerindeyken niye vasiyetnamesini yazdırsın? Anlaşılan sizin de kafanızı kurcalamaya başladı ikinci Murad'ın erken ölümü. İşte yine gelmiştik baba katilliğine. Tereddüt başıma iş açabilirdi. Ölümü değil, kaygıları diye düzelttim derhal. İkinci Murad'ın tahta dönmeye ikna olmasının ardından vasiyetnamesini yazdırması böyle bir kanı uyandırıyor insanda. Murat Han padişah oğlundan mı çekiniyordu yoksa saraydaki hizipleşmeden mi? Belki de ölüm mukadderat, nasılsa gelecek, hazırlıklı olmalıyım diye mi düşünüyordu? Biz tarihçiler olayları pek çok açıdan yorumlamak zorundayız. Hakikate ancak bu metotla ulaşabiliriz. Yeniden 2. Murat örneğine dönersek, sorduğumuz bu sorular, taşıdığımız bu bilimsel kuşku, padişahı genç şehzadesinin öldürdüğünü kanıtlamaz. Neyi kanıtlar? Osmanlı'da tahtın el değiştirmesinin her zaman sorunlu olduğunu, çoğu zaman da bu değişimin kanla gerçekleştiğini. Ama Tahir Hoca'nın da altını çizdiği gibi 2. Murat'ın ölümüyle oğlu 2. Mehmet'in hiçbir ilgisi yoktur. İster takdiri ilahi deyin, ister tecelli. Katil arıyorsanız Azrail ile konuşmanız gerekir. Çünkü Osmanlı'nın 6. padişahı eceliyle ölmüştür. İnanmayan gözlerle süzdü beni. Bunlar gerçek düşünceleriniz değilmiş gibi geliyor bana. Karşı çıkmama izin vermedi. Ama öyle olsun. Yok, Nevzat kolay kolay bırakmayacaktı yakaladığı bu önemli ipucunu. Eliyle salon kapısının önüne kümelenmiş, muhtemelen bizim gibi 2. Murat'la oğlu 2. Mehmet'in sessiz mücadelesini tartışmayı sürdüren Çetin, Erol ve Sibel üçlüsünü gösterdi. Şu gençler kim? Tahir Hakkı ile aralarındaki gerilimi usta başkomiserimiz de fark etmişti elbette. Çok uyanık olmalıydım, hiçbir detayı atlamayan bir adam vardı karşımda. Araştırma görevlileri dedim önemsemez görünerek. Eskiden asistan denirdi, adları değişti ama şimdi de hocanın işlerini yapıyorlar. Kuşku yüklü bir gölge geçti gözlerinden. Hoca emekli değil mi? Emekli ama o mesleğine aşık bir tarihçi. Güldüm. Şöyle demişti bir keresinde. Ben tarih olmadan tarihçiliğim bitmez. Evet, Tahir Hoca emekli oldu fakat çalışmalarını bırakmadı. Bu çocuklar da gayri resmi asistanlık yapıyorlar ona. Bakışlarını genç tarihçilerin üzerinden çekmeden meseleyi kurcalamayı sürdürdü. Ama Tahir hakkıyla pek anlaşamıyorlar galiba. Fırsat bir kez daha ayağıma gelmişti. Bu şansı değerlendirmezsem yazık olurdu. Bu çocukta sinsi bir yan var derdi babam. Göründüğü kadar masum değil. Masum mu? Bir katil ne kadar masumsa ben de o kadar. Bu arada şu katil olma fikrine de epeyce ısınmıştım galiba. Ne kadar kolayca kullanabiliyordum kendim için katil sıfatını. Halbuki yanılıyor olabilirdim. Az önce cereyan neden olaylar bunun pekala mümkün olabileceğini gösteriyordu. Benim dışımda bir takım dolaplar çevriliyordu bu üniversitede. Nusret'e kızan, Fatih konusunda hassas şu gençler. Nasıl yani bir profesörü Ulu Hakan'a haksızlık etti diye öldürmüş olabilirler miydi? Az önceki tartışmayı gözlerimle gördüm. Daha önce hiç tanık olmadığım bir tepki, bir öfke vardı. Aslında ilk kez böyle oluyor diyerek şaşkınlığımı polislerle de paylaştım. Bu çocuklar çok saygılıdır hocaya karşı. İlgiyle dinlediklerini fark edince gizli amacımı gerçekleştirecek zehirli sözleri mırıldanıverdim. Konferans öncesi bir tartışma yaşanmış aralarında. Hoca hepsine bağırıp çağırmış, o yüzden biraz gerginler. Rahmetli Nusret'le ilgili. Rahmetli Nusret, aradan bir gün bile geçmeden büyük aşkım, hayatımın anlamı olan kadın, rahmetli Nusret mi oldu şimdi? 21 yıl bekle, 21 saatte unut. Pek vefalıymışsın Müştak, ruhumu kemirmeye başlayan suçluluk azabını Nevzat'ın sorusu bastırdı. Maktulü tanırlar mıydı? Garip bir lakırtı duymuş gibi yadırgayan bir tavır takındım. Tarihçi olup da Nusret'i tanımayan mı var? Ama belli ki yüz yüze de görüşmüşler. Çetin'le Nusret'in tartıştığını söylüyorlar. Çetin dediğin şu çam yarması mı? Diye atıldı ateşli komiser. Biraz gergin bir arkadaş galiba. Neredeyse bakışlarıyla dövecekti bizim genç tarihçiyi. Sanki ilk kez fark ediyormuş gibi ben de baktım Çetin'e. Gergin mi? Oyunumu sürdürmem için genç polise katılmam gerekiyordu. Haklısınız Ali Bey, biraz öyle. Sözlerim anlamlı bir suskunluk yaratmıştı ama Nevzat'ın yüzünde beliren sıkıntı konunun dağılmasından rahatsız olduğunu gösteriyordu. Babam da nefret ederdi meselenin dallanıp budaklanmasından. Sadede gel evladım, sadede. Bu çocuk hep böyle lafı dallandırıp durur. Çünkü vereceğiniz tepkilerden çekinir diye payladım babamı. Ama şimdi bilhassa kenarında geziniyorum meselenin, bilhassa dolaştırıyorum lakırtıyı. Tabii Nevzat daha fazla izin vermedi bu kurnazlığıma. Neden tartışmışlar Nusret Hanım'la? Bakışları genç yardımcısı gibi Çetin'e takılıp kalmıştı. İşler tam istediğim gibi gidiyordu. Sanırım başkomiserin de düşüncelerini yönlendirmeyi başarmıştım ama artık geri çekilmeliydim. Bilmiyorum dedim en masum halimi takınarak. Ben orada yoktum. Hocaya sorarsanız eminim anlatır size. Neyi anlatacakmışım? Başımı çevirince Tahir Hakkı'nın asık suratıyla karşılaştım. Ne zaman kurtulmuştu o yapışkan kalabalıktan? Ne zaman yanımıza gelmişti farkında bile değildim. Şey hocam, Çetinlerle ilgili konuşuyorduk da. Yarıya yarıya ağarmış kalın kaşları çatıldı. Ne olmuş onlara? Neler çeviriyorsun Müştak, kızgınlığındaydı sesi. Bir şey çevirdiğim yok. Sizin Fatih fanatiği öğrencilerinizin işlediği cinayetin üzerime kalmasını önlemeye çalışıyorum diyecek yürek bende olmadığından kıvırmaya hazırlanıyordum ki Nevzat yetişti yardımıma. Neden size karşı bu kadar tepkililer Tahir Bey? Duraksadı hepimizin hocası. Savunmanın en iyi şekli saldırıdır. Sen hiçbir zaman saldırmayı öğrenemeyeceksin Müştak. Hep böyle pısırık bir çocuk olarak kalacaksın. Kimdi bunu söyleyen? Babam mı? Teyzem mi? Annem mi? Hayır, annem söylemez. Ama kim söylerse söylesin gerçek değil miydi? Konağın altındaki sokaktaki çocuklardan hep sopa yiyip gelmiyor muydum? Çok istememe rağmen, hatta bu isteğimde son derece haklı olmama rağmen Benimle alay eden o serserilerden birinin suratının ortasına şöyle okkalı bir yumruk yerleştirmeyi ya da sağlam bir Osmanlı tokadı aşk etmeyi hiç becerememiştim. Bundan sonra becereceğim de yoktu. Hep böyle pısırık biri olarak kalacaktım. Neyse ki Tahir Hakkı'nın karşısında yalnız başıma değildim. Yaşasın Başkomiser Nevzat! Tepkili olduklarını da nereden çıkartıyorsunuz? Tahir Hoca'nın ses tonundaki yumuşamayı fark etmemek mümkün değildi. Biz hep böyleyiz Nevzat Bey. Öğretim üyesi arkadaşlarımın her zaman fikirlerime katılması gerekmiyor. Aksine farklı bakış açılarımız olmalı ki düşüncelerimiz gelişebilsin. Daha da önemlisi geçmişte olanları değerlendirirken değişik görüşler oluşturabilelim. Düpedüz yalan söylüyordu bizim tarih profesörü. Bilimin demokratik bir uğraş olmadığını, bütün kontrolörün hocaların elinde olması gerektiğini özellikle belirtmişti bana. Bilim disiplini, metodik bir çalışma kadar o alandaki otoriteye saygı duymayı, onun yönlendirmesini kabul etmeyi de gerektirir. Hayır, Tahir Hakkı'nın bir despot olduğunu iddia etmek insafsızlık olur ama birlikte çalıştığı insanların görüşlerini öyle fazlaca dikkate aldığını da asla söyleyemem. Fakat işe bakın ki şimdi polislerin karşısına geçmiş, katılımdan, ortak çalışmadan söz ediyordu. Artık kesinlikle inanıyordum, 3 öğrencisini de korumaya çalışıyordu. Demek ki korunmalarını gerektiren bir durum vardı. En az Nevzat kadar ben de merak etmeye başlamıştım Çetin'le Nusret arasında geçtiği söylenen tartışmayı. Ama hocanın muğlak kelimelerinin ikna etmediği başkomiserimiz aklını başka bir konuya takmıştı. Bugün Çetin'le aranızda bir tartışma geçmiş konferans öncesi. Açıkça azarlamışsınız onları. Tahir Hakkı suçlayan bakışlarını yüzüme dikti. O çocukları sen mi sattın Müştak? Ha, söyle, içimizdeki hain sen misin? Ezilmem gerekirdi. Hayır, savunmanın en iyi şekli görmezden gelmektir. Herkes deve kuşunu suçlar ama başını kuma gömmek bazen muhteşem bir stratejidir. Annemden bana kalan en iyi hayat tecrübesi. Saf saf baktığımı gören hocanın kafası karıştı. Yoksa polisler başkasından mı duymuştu? Anlayacaktı ama şimdi başkomisere cevap yetiştirmesi gerekiyordu. Tartıştık. Boğazı gıcıklandı, 2 kez öksürdü. Evet, kızdım onlara. Benden habersiz konferansı iptal etmeye kalkışmışlar. İznim alınmadan yapılan işlerden nefret ederim. Yine yalan, yine öğrencileri kollama ve koruma. Neyi saklamaya çalışıyor? Niçin? Yoksa o da mı işin içinde? Nasıl yani? Tahir Hakkı cinayete mi bulaştı? Niye olmasın? Belki de işi o planlamıştır, muhteşem bir beyin. Belki de cinayeti benim üzerime yıkma fikri de ona aittir. Daha neler? Tahir Hoca o çocukların hepsinden daha çok sever beni. Nusret'ten bile. Nusret'ten daha çok sevdiği muhakkak da. Bu cinayet bir sevgi meselesi değil, bir misyon meselesi ise. Hatırlasana ne demişti hoca? Başarıya aç, suçluluk duygusuyla kıvranan bu ezik milletin elinden bunu da almaya kalkışmayın. Neyi almaya kalkışmayalım? Geçmiş zaferleri, tarihin yetiştirdiği büyük insanları, ulusal gururu. Yani bunun için Nusret'i bir mektup açacağıyla, öyle olsaydı Çetin'e niye kızsın? Kuşkusuz görevini yerine getiremediği için. Ahmak Müştak elini kolunu sallaya sallaya cinayet mahalline girip sonra da sessizce oradan ayrıldığı için. Üstelik cinayet aletini de yanına alarak, belki de Nusret'in yanındayken polise ihbar edip beni yakalatacaklardı. Belki de asıl entrika buydu ama hiçbir konuda tam olarak güvenilmeyecek olan bu gençlerin ihmalkarlığı sonucu. Anlıyorum diyen Nevzat'ın sesi. Cinayeti planladığından kuşkulandığım kötü niyetli tarihçiden, o bildiğim müşfik profesöre döndürdü beni. Başkomiser etrafa bakınarak, Tahir Bey, daha rahat konuşabileceğimiz bir yer bulabilir miyiz diye sorarken hocayı izledim. Tecrübeli polisin karşısında endişesini gizlemeye çalışırken renkten renge giren bir suçlunun tedirginliği vardı üzerinde. Bu hale düşmeyi hiç hak etmiyordu. O zaman anladım. Hayır, Tahir Hakkı cinayet işine bulaşmış olamazdı. Kim ne derse desin, onun gibi insanlardan katil çıkmazdı. Hakkında kötü düşünceler beslediğim için utanç duydum. Biraz da bu sebepten benim odama gidelim isterseniz diyerek araya girdim. Orası rahattır. Kibar ama buz gibi bir ifade belirdi Nevzat'ın yüzünde. Kusura bakmayın Müştak Hocam, sadece Tahir Bey ile konuşmak istiyoruz. Yani boş yere kurtuldum diye heveslenmeyin, siz de hala zanlılar listesindesiniz demek istiyordu. Tahir Hakkı'nın da benim yardımıma ihtiyacı yoktu. Zaten senin kata kadar çıkamam diye homurdanarak salonun kapısını gösterdi. Girişte bir konuk odası var, paltomu atkımı oraya bırakmıştım. Sanırım orada konuşabiliriz. İki polisin arasında çıkışa yönelirken ''Bir yere ayrılma Müştak'' diye tembihledi profesörüm. ''Sana söyleyeceklerim var.''